Ayrım 37, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 439. Saat gecenin 3:30'uydu. Truls Benson çiseleyen yağmurda, Oslo sokaklarında arabayla gezerken, ön cama bakarak bir şeyler fısıldıyor ve mırıldanıyordu. 2 saattir geziniyordu. Bir şey aradığından değil, araba kullanmak onu sakinleştirdiği için, düşünmek için de, düşünmemek için de sakin olmaya ihtiyacı vardı. Birisi Harry Hall'a verilen listeden bir adres silmişti ve bu kişi kendisi değildi. Mesele onun sandığı kadar basit olmayabilirdi. Cinayet gecesi olanları bir kez daha aklından geçirdi. Gusto uğramıştı. Uyuşturucu ihtiyacı yüzünden tir tir titriyordu ve Truls'ten keman parası istemiş, para vermezse onu polise ihbar edeceğini söyleyerek tehdit etmişti. Nedense piyasada haftalardır keman yoktu. İğne parkında panik başlamıştı. Bir çeyreklik en az 3000 krona satılıyordu. Truls arabasının anahtarlarını alacağını, sonra da birlikte bir ATM'e gideceklerini söylemişti. Steyr tabancasını yanına almıştı. Ne yapması gerektiği konusunda şüphesi yoktu. Gusto aynı tehdidi defalarca yineleyecekti. Uyuşturucu bağımlıları bu konuda oldukça öngörülebilir davranır. Ama Truls ön kapıya geri döndüğünde delikanlı gitmişti bile. Herhalde kan kokusu aldığından. Truls haksız değil diye düşünmüştü. Gusto bir çıkarı olmadığı sürece onu ispiyonlamazdı. Sonuçta soygun olayına o da karışmıştı. O gün cumartesiydi ve Truls yedek polis görevinde olduğundan Watchtower'a gidip biraz kitap okumuş, Martine Eckhoff'u seyretmiş ve kahve içmişti. Sonra siren sesleri duymuştu. Birkaç saniye sonra da cep telefonu çalmıştı. Özel harekat odasından aramışlardı. Birisi arayıp Haussmann sokağı 32 numarada ateş edildiğini söylemişti ve ellerinde suç ekibinden kimse yoktu. Truls oraya koşmuştu. O bina Watchtower'dan sadece birkaç yüz metre ötedeydi. Truls'ün bütün polis içgüdüleri alarma geçmişti. Yolda yanından geçtiği insanlara dikkat etmişti. Gözlemlerinin önemli olabileceğini biliyordu. Gördüğü kişilerden biri bir eve yaslanmış yün şapkalı genç bir adamdı. Suç mahalli olarak adresi verilen binanın bahçe kapısının önüne park edilmiş polis arabası delikanlının dikkatini çekmişti. Delikanlı da Truls'ün dikkatini çekmişti. Çünkü Truls onun ellerini North Face ceketinin ceplerine daldırmış olmasından hoşlanmamıştı. Ceket fazla büyük ve o mevsim için fazla kalındı. O ceplerde de türlü türlü şeyler gizlenebilirdi. Delikanlı ciddi görünse de torbacıya benzemiyordu. Polis Oleg Fauke'yi nehirden getirip devriye arabasına bindirince delikanlı sırtını dönüp Haussmann sokağında yürüyerek uzaklaşmıştı. Truls suç mahalli civarında gördüğü başka 10 kişi hakkında da teoriler üretebilirdi muhtemelen. O delikanlıyı hatırlamasının sebebi onu tekrar görmüş olmasıydı. Harry Hall'un Leon Oteli'nde gösterdiği aile fotoğrafında. Hall, Irene Hansen'i tanıyıp tanımadığını sorunca Truls tanımadığını söylemişti. Bu doğruydu ama fotoğrafta kimi tanıdığını Hall'a söylememişti. Gusto'yu elbette ama biri daha vardı. Diğer delikanlı, Gusto'nun üvey ağabeyi, aynı ciddi yüz ifadesi, Truls'ün suç mahallinde gördüğü delikanlıydı o. Truls Prinsen sokağında Leon Oteli'nin biraz aşağısında arabayı durdurdu. Polis telsizi açıktı ve Truls'ün beklediği mesaj özel harekat odasına nihayet geldi. 01, Blindernwagen'de gürültü yapıldı, ihbarını kontrol ettik. Burada çatışma olmuş gibi görünüyor. Göz yaşartıcı gaz var. Ayrıca epey ateş edilmiş. Otomatik silah kullanıldığı kesin. Bir adam vurularak öldürülmüş. Mahzene indik ama suyla dolu. Zemin katı kontrol etmek için Delta'yı arasak daha iyi olur diye düşünüyoruz.
Orada sağ kalmış kimse olup olmadığını netleştirebilir misiniz?
Gel de kendin netleştir. Dediğimi duymadın mı? Gaz diyorum, otomatik silah diyorum.
Tamam, tamam. Ne istiyorsunuz?
Bölgeyi güvenlik altına almak için 4 devriye arabası, Delta ÖHB timi ve 1 tesisatçı iyi olabilir.
Truls Benson sesi kısta bir arabanın lastiklerini gıcırtarak durduğunu işitti ve uzun boylu bir adamın o arabanın önünden sokağın karşı tarafına geçtiğini gördü. Küplere binen sürücü korna çaldı ama adam bunu fark etmedi. Leon Oteli'ne doğru uzun adımlarla yürümeyi sürdürdü. Truls Benson gözlerini kıstı.
Bu gerçekten o olabilir miydi?
Harry Hall.
Adamın üstünde eski bir palto vardı. Başı omuzlarının arasında kambur yürüyordu. Truls yanıldığını ancak adam başını çevirdiğinde ve yüzü sokak lambasının ışığıyla aydınlandığında anladı. Bu adam tanıdık biri gibiydi ama Hall değildi. Truls arkasına yaslandı. Artık biliyordu kimin kazandığını. Şehrine baktı. Burası artık onundu. Arabanın tepesine yağan yağmur Harry Hall'un öldüğünü mırıldanıyor ve ön camdan aşağıya gözyaşları halinde akıyordu. Genellikle müşterilerin çoğu saat 2'ye kadar düzüşüp eve giderdi. Sonrasında da Leon oteli daha sessiz olurdu. Rahip içeri girince resepsiyondaki delikanlı başını çok az kaldırdı. Rahibin paltosuyla saçından yağmur suları damlıyordu. Eskiden olsa delikanlı günlerce ortadan kaybolduktan sonra gecenin bir yarısı bu halde gelmesinin sebebini sorardı ona. Fakat rahip her seferinde başkalarının acılarından ayrıntılarıyla bayıcı bir şekilde uzun uzun ve hararetle bahsederek karşılık verdiğinden delikanlı sormaktan vazgeçmişti. Ama bu gece Kato her zamankinden yorgun gibiydi. Delikanlı zor bir gece mi diye sordu. Yanıtın basitçe evet veya hayır olması umuyordu. Solgun yüzlü yaşlı adam gülümseyerek ''Ah bilirsin'' dedi. ''İnsanlık kalmamış. Demin az daha öldürülüyordum.'' Delikanlı ''Ya'' dedi. Hemen ardından da sorduğuna pişman oldu. Uzun bir açıklama geleceği kesindi. Kato merdiveni çıkmayı sürdürürken ''Bir araba neredeyse beni ezecekti'' dedi. Delikanlı rahatlayarak nefes verdikten sonra tekrar hayalete odaklandı. Yaşlı adam anahtarı kapısının kilidine sokup çevirdi. Ama kapının zaten açık olduğunu keşfedince şaşırdı. İçeri girdi, ışık düğmesine bastı ama tavan lambası yanmadı. Komodin lambasının açık olduğunu gördü. Yatakta oturan adam tıpkı onun gibi uzun boyluydu. Kambur duruyordu ve uzun paltoluydu. Paltosunun eteklerinden yere sular damlıyordu. Öyle farklıydılar ki ama yaşlı adam bir şeyi ilk kez fark etti. O adama bakmak, kendi yansımasına bakmak gibiydi. ''Ne yapıyorsun?'' diye fısıldadı. Diğer adam ''İçeri gizlice girdim tabii ki'' dedi. ''Değerli bir şeyin var mı?'' diye bakmak için. ''Bir şey bulabildin mi?'' ''Değerli bir şey mi?'' ''Hayır ama bunu buldum.'' Yaşlı adam kendisine fırlatılan şeyi yakaladı. Parmaklarının arasında tuttu. Başını yavaşça sallayarak onayladı. Pamuklu kumaştan yapılma bu kolalanmış şey U şekline getirilmişti. Olması gerektiği kadar beyaz değildi. Yaşlı adam bunu odamda mı buldun diye sordu. Evet yatak odanda, gardıropta taksana. Neden? Çünkü günahlarımı itiraf etmek istiyorum. Ayrıca onu takmayınca çıplak gibi görünüyorsun. Kato yatakta iki büklüm oturan adama baktı. Adamın saçından akan sular çenesindeki yara izinden çene ucuna süzülüyordu. Oradan da yere damlıyordu. Adam tek sandalyeyi odanın ortasına koymuştu. İtiraf sandalyesi. Masada açılmamış bir Camel paketi, paketin yanında da bir çakmak ile ıslak kırık bir sigara duruyordu. ''Nasıl istersen Harry.'' Kato paltosunun düğmelerini açarak oturdu ve U şeklindeki rahip yakalığını rahip gömleğine ilikledi. Elini palto cebine sokunca diğer adam irkildi. ''Yaşlı adam sigara dedi, ikimiz için. Seninkiler sırılsıklam olmuş gibi görünüyor.'' Polis başıyla onaylayınca yaşlı adam elini çıkarıp açılmış bir paketi uzattı. ''Norveççen iyi.'' ''İsveççemden birazcık daha iyi ama İsveççe konuştuğumda Norveçliler şivemi fark etmiyor.'' Harry siyah sigaralardan birini aldı inceledi. Rus şiveni yani. Yaşlı adam Sobrani Black Russian dedi. Rusya'da bulunabilen yegane iyi sigara. Artık Ukrayna'da üretiliyor. Bunları Andrei'den çalıyorum genellikle. Andrei'den bahsetmişken durumu nasıl? Kötü diyen polis yaşlı adamın onun sigarasını yakmasına izin verdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Kötü demişken ölmüş olman gerekirdi Harry. Savak kapaklarını açtığımda tünelde olduğunu biliyorum. Tüneldeydim. Öyleyse anlamıyorum. Çoğu insan şoka girer ve tünelin ortasında boğulur. Polis ağzının kenarından duman saldı. Gestapo komutanının peşinden giden direnişçiler gibi mi? Onun tuzağını gerçekten acil bir durumda kaçarken test ettiler mi bilmiyorum. Ama sen test ettin. Sivil polisin üstünde. O tıpkı senin gibiydi Harry. Bir misyonu olduğunu düşünen insanlar tehlikelidir. Hem kendileri hem de çevreleri için. O adam gibi boğulman gerekirdi. Ama gördüğün gibi hala buradayım.
Bunun nasıl olabildiğini hala anlamış değilim. Buz gibi su altında kaldığında, ciğerlerinde daracık bir tünelde, üstünde tüm giysilerinle 80 metre yüzmeye yetecek kadar hava olduğunu mu iddia ediyorsun?
Hayır.
Hayır mı? Yaşlı adam gülümsedi. Gerçekten meraklanmış gibiydi. Hayır, ciğerlerimde o kadar hava yoktu. Ama 40 metre yüzmeye yetecek kadar vardı.
Peki ya sonra?
Sonra kurtarıldım.
Kurtarıldın mı? Kimin tarafından?
Temelde iyi bir insan olduğunu söylediğin adam tarafından. Harry boş viski şişesini kaldırdı. Jim Beam.
Seni viski mi kurtardı?
Viski şişesi.
Boş bir viski şişesi mi?
Tersine, dolu bir şişeydi. Harry sigarasını ağız kenarına alıp şişeyi açtı ve başının yukarısına kaldırdı.
Havayla doluydu.
Yaşlı adam hayretle baka kaldı.
Sen...
Suyun içindeyken ciğerlerim havasız kaldığında yaşadığım en büyük sorun ağzımı şişeye dayadıktan sonra hava çekebileyim diye şişeyi yukarı kaldırmaktı. Bu ilk kez dalış yapmak gibi vücut isyan ediyor, fizikten pek anlamadığından içine su çekip boğulacağını düşünüyor. Akciğerlerin 4 litre havayı içinde tutabildiğini biliyor muydun?
Eh, koca bir şişe dolusu hava ve 40 metre daha yüzme azmi.
Polis şişeyi bıraktı ve sigarasını alıp ona şüpheyle baktı. Almanlar o tüneli biraz daha uzun yapmalıydı. Harry yaşlı adamı seyretti. O ihtiyar yüzün alnının buruştuğunu gördü, güldüğünü duydu. Tekne motoru sesini andıran bir ses çıkmıştı.
Senin farklı olduğunu biliyordum Harry. Oleg meselesini duyunca Oslo'ya geleceğini söylemişlerdi. Bu yüzden araştırma yaptım. Artık biliyorum ki söylentiler abartılı değilmiş.
Harry rahibin kavuşturduğu ellerinden gözünü ayırmadan "Eh" dedi. Yatağın ucunda oturuyordu. İki ayağı da yerdeydi. Sıçramaya hazırdı. Ayak parmaklarına öyle çok ağırlık vermişti ki ayakkabılarının ince naylon bağcıklarını hissediyordu.
"Peki ya sen Rudolf? Senin hakkındaki söylentiler abartılı mı?"
"Hangileri?"
"Eh, mesela Gothenburg'da bir eroin şebekesini yönettiğin ve orada bir polisi öldürdüğün söyleniyor."
Anlaşılan senden çok benim günah çıkarmam gerek ha.
Ölmeden önce günahlarını İsa'ya anlatıp rahatlaman iyi olur diye düşündüm.
Yine tekne motoru sesini andıran o gülüş.
Güzel espri Harry, güzel espri. Evet, onu ortadan kaldırmak zorunda kaldık. Yakıcımızdı ve güvenilir olmadığını seziyordum. Hapishaneye geri dönemezdim. Oranın pis havası, rutubeti insanın ruhunu kemiriyor. Tıpkı küfün duvarları yemesi gibi. Her gün ruhundan bir parça daha eksiliyor. İnsan yönün yenilip tüketiliyor Harry. Öyle bir şeyi ancak en büyük düşmanımın yaşamasını isterim.
Rudolf Asayev Harry'e baktı.
Her şeyden çok nefret ettiğim düşmanımın.
Oslo'ya dönmemin sebebini biliyorsun. Senin sebebin neydi? İsveç, Norveç kadar iyi bir pazar sanıyordum.
Sebebim seninkiyle aynı Harry.
Aynı derken? Rudolf Asayev yanıt vermeden önce siyah sigarasından bir nefes çekti.
Boş ver. Cinayetten sonra polis peşime düştü. İnsanın Norveç'teyken İsveç'e bu kadar uzak olması tuhaf. İkisi komşu ülkeler oysa.
Geri gelince de esrarengiz Dubai'ye dönüştü. Kimsenin görmediği adam. Ama geceleri şehirde gezindiğini düşünülen. Kvadraturen hayaleti.
Gizli kalmam gerekiyordu. Sırf iş yüzünden değil. Rudolf Asayev adı polise kötü hatıraları anımsatacağı için de.
70'li ve 80'li yıllarda eroin bağımlıları sinek gibi ölüyordu dedi Harry. Ama belki onlar için de dua ediyorsundur rahip.
Yaşlı adam omuz silkti. Spor araba, yamaç paraşütü ve el tabancası gibi insanların eğlence için aldığı ama ölmelerine yol açan şeylerin üreticilerini kimse yargılamıyor. Ben insanların istediği bir malın kalitelisini rekabetçi bir fiyata temin ediyorum. Müşterilerin satın aldıkları şeyle ne yaptığı onları ilgilendirir. Opiyat kullanmalarına karşın gündelik hayatlarını normal bir şekilde idame eden insanlar olduğunu biliyorsundur.
Evet, onlardan biriydim. Seninle spor araba üreticileri arasındaki fark şu ki, senin yaptığın şey kanuna aykırı.
Kanunla ahlakı karıştırmamak gerek Harry.
Tanrı'nın seni suçsuz bulacağını düşünüyorsun yani, öyle mi?
Yaşlı adam çenesini eline dayadı. Harry onun bitkinliğini sezse de numara yapıyor olabileceğini düşündüğünden hareketlerini dikkatle izliyordu.
Takıntılı bir polis ve ahlakçı olduğunu duydum Harry. Oleg Gusto'ya senden bahsetmiş. Bunu biliyor muydun? Oleg bir babanın oğlundan isteyeceği kadar büyük bir sevgi duyuyordu sana. Bizim gibi takıntılı ahlakçılar ve sevgiye aç babalar müthiş bir dinamizme sahiptir. Bizim zayıf yönümüz öngörülebilirliğimizdir. Eninde sonunda gelecektin. Gardner Moon'da yolcu listelerine bakabilen bir adamımız var. Sen daha Hong Kong'da uçak koltuğuna oturmadan önce yolda olduğunu biliyorduk.
O adamınız yakıcı turist Benson mıydı?
Yaşlı adam yanıt niyetine gülümsedi.
Peki ya belediye meclisinden Isabella Skoyen, onunla da mı birlikte çalıştın?
Yaşlı adam derin derin iç geçirdi.
Böyle soruların yanıtlarını beraberim de mezara götüreceğimi biliyorsun. Köpek gibi ölmekten gocunmam ama muhbir olarak ölmeyeceğim.
Harry sonra ne oldu diye sordu.
Andrei Havalimanı'ndan Leon Oteli'ne dek seni takip etti. Kato olarak ortaya çıktığımda öyle otellerde kalırım. Leon'da da epey kaldığım bir yer. O yüzden senden bir gün sonra otelde oda tuttum.
Neden?
Neler yaptığını görmek için. Bize yaklaşıp yaklaşmadığını görmek istiyordum.
Bereli adam orada kalırken de aynı şeyi mi yaptın?
Yaşlı adam başıyla onayladı.
Senin tehlikeli olabileceğini biliyordum Harry. Ama sana kanım kaynamıştı. Bu yüzden dostça uyarmaya çalıştım.
İç geçirdi.
Ama dinlemedin. Tabii ki dinlemedin. Seninle benim gibi insanlar uyarıları dinlemez Harry. Başarılı olmamızın sebebi budur. Eninde sonunda mutlaka başarısız olmamızın da.
Ne yapmamdan korkuyordun ki? Oleg'i muhbirlik yapmaya ikna etmemden mi?
O da vardı. Oleg beni hiç görmemişti ama Gusto'nun ona neler anlattığını bilemezdim. Gusto güvenilmez biriydi maalesef. Hele keman kullanmaya başladıktan sonra iyice güvenilmez olmuştu.
Harry yaşlı adamın gözlerindeki ifadenin yorgunluktan kaynaklanmadığını anladı birden. O gözlerde acı vardı, yoğun, katıksız acı.
Yani Oleg'in bana her şeyi anlatacağını düşününce onu öldürtmeye çalıştın. Bu işe yaramayınca da bana yardım teklif etti seni Oleg'e götürmem için.
Yaşlı adam başını yavaşça sallayarak onayladı.
Bu kişisel bir şey değil Harry. Bu piyasanın kuralları böyle. Muhbirler ortadan kaldırılır. Ama bunu biliyordun değil mi?
Evet biliyordum. Ama kurallarınızı uyguladığın için seni öldürmeyeceğim anlamına gelmiyor bu.
Neden hala öldürmedin peki? Cesaretin mi yok? Cehennemde yanmaktan mı korkuyorsun Harry?
Harry sigarasını masada söndürdü. Çünkü önce bazı şeyleri bilmek istiyorum. Gusto'yu neden öldürdün? Seni ihbar etmesinden mi korkuyordun? Yaşlı adam beyaz saçını Dumbo kulaklarının arkasına attı. Dipnot, Dumbo, Walt Disney karakteri, kocaman kulakları yüzünden Dumbo adı verilen bir yavru fil.
Gusto'nun kanı bozuktu, tıpkı benim gibi. Doğuştan muhbirdi o. Çıkarı olsa beni daha önceden ihbar ederdi ama sonra mecbur kaldı, keman krizi yüzünden. Tamamen kimyayla ilgili bu. Beden ruhtan güçlüdür, fiziksel ihtiyaçlarımız hepimizi zayıflatır.
Evet dedi Harry, hepimizi zayıflatır.
Ben, yaşlı adam öksürdü, onu kendi haline bırakmak zorunda kaldım.
Bırakmak mı?
Evet bıraktım, dibe batmasına izin verdim, ortadan kaybolmasına. İşleri ona devredemeyeceğimi anlamıştım. Yeterince zekiydi. Zekasını babasından almıştı. Onda eksik olan şey cesaretti. Bu yönüyle de annesine çekmişti. Ona sorumluluk vermeye çalıştım ama sınavı geçemedi.
Yaşlı adam saçını temizlemeye çalışırcasına geriye yatırıp duruyordu. Sınavı geçemedi, kanı bozuktu. Bu yüzden işleri başkasına devretmem gerektiğine kanaat getirdim. Başta Andrei ile Peter'i düşündüm. Omsklu Sibiryalı Kazaklar, Kazak özgür insan anlamına gelir, bunu biliyor muydun? Andrei ile Peter askerlerimdi, Stanitsam'dı, dipnot Kazak ordusu. Atamanlarına ölümle bağlıydılar ama Andrei ile Peter iş adamı değillerdi, anlarsın ya.
Harry yaşlı adamın derin düşüncelere dalmışçasına el kol hareketleri yaptığını fark etti. Dükkanı onlara bırakamazdım. Bu yüzden ister istemez Sergey'e bırakmaya karar verdim. Gençti, önünde koca bir hayat vardı, yoğrulabilirdi.
Bir keresinde bir oğlun olabileceğini söylemiştin.
Sergey hesap kitap işlerinden Gusto kadar anlamasa da disiplinliydi, hırslıydı. Ataman olmak için gereken şeyleri yapmaya hazırdı. Bu yüzden ona bıçağı verdim. Son bir sınav kalmıştı. Eskiden bir kazağın ataman olabilmek için taygaya gidip canlı, bağlanmış bir kurt getirmesi gerekirdi. Sergey istekliydi. Ama Çito Nujno'ları da halledebileceğini görmem gerekiyordu.
Pardon?
Gerekli işleri. Bahsettiğin oğlun Guslo muydu? Yaşlı adam saçını öyle sertçe geriye yatırdı ki gözleri iyice kısıldı.
Hapse girdiğimde Guslo 6 aylıktı. Annesi teselliyi bulma konusunda seçici değildi. En azından kısa bir süreliğine. Guslo'ya bakacak durumda değildi.
Eroin mi?
Sosyal hizmetler Guslo'yu ondan alıp evlatlık olarak verdi. Hapis yatan babanın var olmadığında hemfikir oldular. Guslo'nun annesi ertesi kış aşırı dozdan öldü. Bunu daha önce yapmalıydı.
Oslo'ya benimle aynı sebepten dolayı geldiğini söyledin, oğlun.
Üvey ailesinin yanından ayrıldığını, yoldan çıktığını duymuştum. Zaten İsveç'ten ayrılmayı düşünüyordum. Oslo'da da fazla rekabet yoktu.
Guslo'nun takıldığı yeri buldum. Başta onu uzaktan izledim. Öyle yakışıklıydı ki, acayip yakışıklıydı. Güzelliğini annesinden almıştı elbette. Saatlerce oturup ona bakıyordum, durmadan bakıyordum. Oğlum olduğunu, kanımdan canımdan olduğunu düşünerek.
Yaşlı adamın nefesi tıkandı.
37. ayrımın sonu. Sayfa 451.